Neyse adımız bile belli değil.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz. Programı sizler için her zaman olduğu gibi Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan var kumanda masasında ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri programına 15.55'e dek. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin hemen ilk konuyla siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş stüdyomuzda bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, Yunus Emre Enstitüsü dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Bu kez yedincisi sanıyorum, değil mi efendim?
Evet.
Yaz okulu programı kapsamında. Şimdi birazcık yaz okulundan dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Neler var yaz okulu kapsamında? Yedincisi dedik. Geçtiğimiz yıllarda neler yaptınız?
Evet, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Yaz okulu kapsamında şu anda 46 ülkeden 500 öğrenci getirdik. Normalde 540 öğrenci vardı. 540 fakat bu malum darbe girişiminden sonra 20'sinden itibaren öğrenciler gelmeye başladı. Bu anlamda da sadece 40 tane.
Hatta demokrasi meydanında da nöbetlere katıldılar.
Gayet,
değil mi öğrenciler?
Evet. Yani özellikle burada vurgulamak istediğim bu öğrenciler 46 ülkeden 500 öğrenci üniversite ve sonrası bu öğrenciler bütün bu girişime rağmen Türkiye'yi güvenli bulduklarını ifade ettiler ve geldiler.
Yani.
Biz bunları tabii tek tek aradık telefonla Türkiye'nin güvenli olduğunu, bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade ettik. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Çünkü şu anda uluslararası algı açısından yurt dışında sürekli olumsuz bir algı propaganda ediliyor.
Hı hı.
Ve birçok ülkede de ne yazık ki muvaffak oluyorlar. Biz onun için hemen 15'inden sonraki ilk etapta o halde devam ediyoruz diye başladık yolumuza ve hiçbir programımızı aksatmadan bilakis artırarak devam ettik. Bu kapsamda da bu gelen 500 genç 18 ile dağıttık. Ankara'da çoğunluğu, burada Ankara'da özellikle 180 tane yurt dışında türkoloji okuyan öğrencilerden seçtik.
Sadece türkoloji okuyan öğrencilerden mi seçtiniz?
Şöyle, bizim 45 tane yurt dışında 45 tane Türk Kültür Merkezimiz var. Yunus Emre Enstitüsü var. Bunun dışında da 80'den fazla irtibat ofisimiz var. Nedir bu irtibat ofisi? Üniversiteler bünyesinde bizimle anlaşma yapan, ya türkoloji bölümü kuran ya da Türkçeyi ek ders olarak Türkiye ile ilişkide bulunmak isteyen yabancı üniversitelerde irtibat ofislerimiz var.
Hı hı.
Bu üniversiteler bünyesinde her bir üniversiteye biz 3 kontenjan verdik. 3 de yedek olmak üzere. Bir de bu 45 tane merkezimizdeki Türkçe kurslarına katılan öğrencilerden seçtik.
Seçtiğimiz.
Yani evet. Böylelikle 500 sayısına ulaştık ve bu 500 öğrenciyi Türkiye'ye getirdik. Tabii Türkoloji için, yani yurt dışında bu Rusya'dan tutun da işte Almanya'ya kadar birçok ülkede Türkoloji eğitimi alan öğrenci de getirdik. Bunların sayısı 180 kişi. Bu 180 öğrenci de özellikle Ankara'da hem ileri derecede Türkçe, yani seviye grupları var malumunuz, A, B, C düzeyinde. Bunlar zaten C2 düzeyinde Türkçe bilen, ileri derece Türkçe bilen gençler. Bunlara edebiyat, sanat, tarih, kültür konularında hem seminerler hem kültürel programlar yapıyoruz. Diğer taraftan...
Yani
diğer,
Türkçeyi hem yerinde öğrendikleri gibi, evet, hem de o kültürel... Daha, farklılıkları da görüyorlar, evet, ya da tabii, aynılıkları da yaşıyorlar. Tabii. Çünkü yemeğinden her şeyine, tarihi yerleri gezmesine kadar pek çok faaliyet içerisinde de bulunuyorlar, evet, evet, galiba.
Yani çok yoğun bir program. Sabahtan öğlene kadar yoğun bir dersleri var ve düzenli ödevleri vesaire var. Öğleden sonra ise bu kültürü yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyoruz. Bu arada bir de demokrasi tırı oluştu. Durduk. Bu demokrasi tırıyla şehir şehir dolaşıyoruz. Bizim bir de belki bu anlamda TRT'ye de yardımcı olabilecek bir Türkçe Lisesi radyomuz var. Orada, hı hı, yabancılara Türkçe öğretiyoruz ve seviye gruplarına göre de program hazırlıyoruz.
Hı,
dolayısıyla dünyanın, çünkü dünyanın birçok ülkesinde Türkçe öğrenmek isteyen, Türkiye ile irtibat kurmak isteyen insan var. Şu anda biz ne yazık ki sadece 45 merkezimiz, 80 irtibat ofisimiz var. Ama özellikle Amerika kıtasından tutun da Afrika'da birçok yerde Türkiye'ye rağbet var. Onun için bu şekilde de insanlara ulaşmaya gayret,
evet,
ediyoruz.
Şu dostluk tırından, evet, biraz daha söz edelim isterseniz.
Tabii,
nereden başladı duraklar, evet, neresi, nerelere gidecek, ne kadar sürecek, kimler katılabiliyor ona da?
Evet. Öğrencilerimiz 20'sinden sonra Türkiye'ye gelince böyle her akşam işte sokaklarda barış içerisinde, dostluk içerisinde insanlar bunu kutladıklarını görünce onların talebi üzerinde, çünkü biz tamamen bunlar yabancı öğrenciler, hı hı, biz herhangi bir yönlendirme dahi yapmadık ama öğrencilerden talep geldi. Hani biz bunları izliyoruz, duyuyoruz, biz de katılalım diye. Bunun üzerine biz öğrencilerimizle, kendi istekleri doğrultusunda isteyenlerle bu demokrasi mitinglerine katılmaya başladık. Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, birçok ilde. Hı hı. Sonra biz bir demokrasi mitingleri için bir tır kiraladık. Bunu giydirdik Türkçe dünyanın her yerinde diye. Ve bu tır ile şehirleri dolaşıyoruz. En son Denizli'deydi tırımız.
Tır nereden yola çıktı?
Ankara'dan.
Ankara'dan çıktı.
Samsun'a gitti. Hı hı. Sonra Denizli'ye gitti. Dün İzmir'deydi. Bursa ve Çanakkale'ye gidecek. Sonra 18'inde Sakarya'ya gidecek. Sonra Kocaeli'ne geçecek. Ve bu program boyunca tırımızda, demokrasi tırımız da dolaşacak. Burada tabii yaşayarak öğrenme, eğlenerek öğrenme, Türkçeyi öğrenme, Türk kültürünü öğrenme, yerinde öğrenme, bu anlamda çok daha kalıcı izleri olan bir süreç. Hakikaten biz başından itibaren öğrencileri de bilimsel olarak da Türkiye algılarını, süreç yönetimini sürekli test ediyoruz ve olağanüstü memnunlar. Ve dünyada, yurt dışında Türkiye algısından çok daha farklı bir algıya, çok daha farklı bir gözlemleri olduğunu ifade edebiliriz.
Peki ne zamana kadar sürecek?
Bizim programımız İstanbul'da nihayetlenecek ya da taçlanacak. Hı hı. Ayın 26'sında köprü açılışına inşallah katılacağız. Bütün bu 500 öğrencimizle birlikte. 27'sinde de İstanbul'da büyük bir kapanış programı düzenliyoruz.
Tüm öğrenciler İstanbul'da buluşacaklar.
Evet, tüm
yani
öğrenciler, evet, bir hafta boyunca İstanbul'da kalacaklar ve bu kapanış programında da kendilerinin de rolleri var. Ama aynı zamanda hem bu şehitler anısına hem de insanın varoluş hikayesi, çünkü milletlerin farklılıkları aslında bir anlamda da dillerinden kaynaklanıyor. Ama o farklılıkla birlikte bir de zenginlik aynı zamanda. Hı hı. Onun için konuştuğumuz dil bizi nasıl şekillendiriyor? Konsept olarak da dilimiz, kültürümüz. Ve çünkü dil ile düşünce arasında da irtibat olduğu için böyle bir konseptle çok güzel bir kapanış programı inşallah düzenleyeceğiz. Ondan sonra da 27'sinden sonra da memleketlerine uğurlayacağız gençleri.
Dönecekler. Ama tabii tüm bunlarla sınırlı değil. Bir de yarışma var bildiğim kadarıyla, evet. Değil mi efendim? Birazcık da bu yarışmadan tabii. Söz edelim. Nasıl bir yarışmadır? Kimler, evet, katılabiliyor yine?
Bu programların daha etkin olabilmesi için başından itibaren bir yarışma düzenledik. Katılan öğrenciler kendi gözlemleriyle fotoğraf çekmeleri, işte video çekimleri, şiir vesaire, bütün bunları paylaşıyorlar ve bu süreçte her defasında jüri tarafından değerlendiriliyor ve bu 27'sine kadar Türkiye gözlemleri, daha sonra bu kitap olarak da görsel olarak da basılacak. Burada en iyi paylaşımlar, en iyi değerlendirmeleri yapan öğrencilerimize de hediyeler vereceğiz. Böylelikle tabii özellikle gittiğimiz şehirlerde de halkın çok ciddi ilgisine mazhar oluyor yabancı öğrenciler. Hı hı. Çünkü bir Faslı'nın, bir işte Hindistanlı öğrencinin Türkçe konuşması ve Türklerle aynı hissiyatları paylaşması, doğudan batıdan, yani Rusya'dan, Ukrayna'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Amerika'dan ya da İngiltere'den öğrenciler var. Bunu yerinde gördüklerinde temelde söyledikleri şu: yani batıda böyle bir miting, böyle bir tarz oluştuğunda mutlaka yağmalamalar, mutlaka işte taşkınlıklar, evet, olur. Türk milleti bir aydır neredeyse sokaklarda, fakat en ufak bir taşkınlık yok. Bilakis hep dayanışma, yardımlaşma var. Bir kimse kimsenin işte camını kırmıyor, vitrini indirmiyor.
Evet.
Bütün bir toplum, yaşlısı genci.
Birlikte burada genel beraberlik, evet, içerisinde tüm dünyayı, evet, da gösterdik,
evet,
aslında.
Yani bir de farklı nesiller, yani aynı, evet, meydanda buluşması, bu çok etkin ve etkili. Bunun tabii doğru anlatılması önemli. Yurt dışında ne yazık ki hep böyle sanki nasyonalizm, sanki milliyetçilik, hı-hı, varmış gibi sunuluyor. Oysa geldiklerinde görüyorlar ki bu tam tersi bir halk hareketi, halkın kendisini bulması, barış ve dostluk içerisinde kendi iradesine, oyuna sahip çıkması. Yani bu ileri demokrasi dediğimiz ülkelerde böyle bir ileri demokrasi yok. Bunu görüyor gençler. Bu da hayranlık uyandıran bir şey. Yani, evet, kendi iradesine sahip çıkma özgürlüğü.
18 ilde dediniz, evet, değil mi? Üniversitelerle, evet, de işbirliği halinde misiniz peki tüm bunları, gayet, yaparken?
Gayet tabii. Şöyle, biz Yunus Emre Enstitüsü olarak, yani yurt dışında yaptığımız faaliyetlerde Türkiye'nin bir AVM'si gibi düşünüyoruz. Yani Türkiye'de ne var ise, bunun içinde bilim var, üniversitelerimiz var, bunun içinde işte yemek kültürümüz var, dilimiz var, belediyelerimiz var. Bütün bunları yurt dışına taşıyoruz, hı hı, ve Türkiye ile olan irtibatı bu sayede artırıyoruz. Yani bütün bu işleri bizim tek başımıza yapmamız mümkün değil. Onun için Türkiye'deki üniversitelerle bizim anlaşmalarımız var. Yurt dışından getirdiğimiz öğrencileri Türkiye içindeki üniversiteler barındırıyor. Kendi
konaklamalarını üniversitelerde mi yapıyorlar?
Tabii. Üniversitenin, evet, tahsis ettiği yerde ya da işte, hı-hı, yoksa bir otelde ya, hı-hı, da işte misafirhanelerde kalıyorlar. Ve üniversitelerimizin tömerleri var, Türkçe öğretim merkezleri. Hı-hı. Oralarda ders alıyorlar. Sonra kültürel programlar düzenleniyor. Bu tabii kurumlarımızın, üniversitelerimizin de birbiriyle konuşabildiğini, yani mecazi anlamda konuşabildiğini, evet, irtibatlı ve bir program, eş zamanlı, senkron bir yönetim var. Bunu gerçekleştirdiğimizi görebiliyoruz. Standartları biz koyuyoruz, fakat üniversitelerimiz, belediyelere, valilikler de destek oluyor.
Peki gelen öğrenciler bir kez daha gelmek istedikleri takdirde gelebiliyorlar mı, yoksa hiç gelmemiş öğrencilere mi?
Tabii ki yani bu sene biz kontenjanları artırdık, 500'e çıkarttık, ama bize 1500'den fazla müracaat oldu. Hmm, dolayısıyla biz burada tabii şey yapıyoruz, eliyoruz ön müracaatlarda.
Neye göre eliyorsunuz?
Tabii ki birinci kriter ilk defa Türkiye'ye, hı-hı, geliyor olması. Onun dışında her yönüyle biz tabii büyükelçilerimizden görüş alıyoruz. Oradaki irtibat ofisi dediğimiz hocalarımızdan. Yani diyelim ki Hindistan'da, ki Hindistan örneği var. Hindistan'da bir üniversitede irtibat ofisimiz var, hocamız var. Oraya devam eden öğrencilerden en başarılı olan, Türkiye'ye gelmesinde yarar görülen öğrencileri seçiyoruz. Hı hı. Ama mesela Hindistan örneğinde orada 3 kişi seçilince çocuklar çok üzülmüşler. Onun için de mektup yazmışlar ve mektupları yazarken bu mektupları öperek Türkiye'ye göndermişler. Çünkü bu mektuplar çok kıymetli, çünkü Türkiye'ye gidecek. Şimdi Hindistan'da hiç görmediğimiz insan, gençlerde böyle bir Türkiye sevgisi var. Biz de o...
Siz de kıramayıp
üç kişi daha aldık. Evet. bu da işte Türk kültürü oluyor. Yani evet. Kurallarımız var ama esnetebiliyoruz, duygusalız. Bunu ancak yabancılar görerek anlayabiliyor. Uluslararası ilişkilere de bu bizim tarzımız yansıyor. Hı hı.
Peki gelecek seneler için gelmek isteyenler şimdiden mi müracaatlarını yapmalılar acaba? Çünkü evet. Müracaat çok fazlaydı dediniz. Onların evet. içinden elemeler yaparak aldık dediniz. Nereden baksanız 1000 tane öğrenci kaldı gelemeyen. Onların tabii içinden 500'ü geldiğine göre.
Şimdi bizim Allah'a şükür yurt dışında Türkiye olan ilgi her geçen gün artıyor. Onun için de bizim her bir ülkeye Türkçe öğretecek insan göndermede zorlanıyoruz. Bizim şu anda da gene 40 tane yurt dışında Türkoloji bitirmiş mezun yabancı öğrenci getirdik. Bunlara da biz bir aylık bir program yapıyoruz. Şu anda gene Ankara'da Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle. Bunlar da yabancılara Türkçe alanında yetiştiriyoruz. Daha sonra bunları istihdam etmek üzere yetiştiriyoruz. Yani Hindistan'da Türkçe okumuş mezun Hint bir gencin Türkiye'de bir eğitime tabi tutulduktan sonra Hindistan'da Türkçe hocası olarak görevlendireceğiz. Hı hı. Bu şekilde dünyanın her tarafında yerinden insan seçip yetiştirip sonra kendi dilimizi onlar vasıtasıyla öğreteceğiz. Çünkü Türkiye'ye olan ilişki ve irtibata birebir cevap vermek şu anda mümkün değil. Bize şu anda 45 merkezimiz var ama ondan fazla acil olarak açılması istenen merkez var. Bunlardan bir tanesi Pakistan. Pakistan'da yokuz. Hı hı. Ama Pakistan'da bir merkez dahi değil, 3 merkez birden isteniyor. Arjantin'den Brezilya'ya kadar birçok ülkede, Kanada'da, Avrupa'da birçok ülkeden talep var. Afrika tamamen öyle gene. Onun için bir taraftan da hızlı bir şekilde insan yetiştirmemiz gerekiyor. Yani kültür elçisi tabii, olacak insan.
Tabii tüm bunların geçmişten gelen bağlarımızla çok yakından ilgisi var. Tabii. Pakistan'la geçmişteki ilişkilerimize bakarsanız dostluk, tabii. kardeşlik açısından. Dolayısıyla bugünlere kadar gelmiş işte evet. Bugünleri yansıtan ilişkiler.
Kesinlikle. Yani bir o kısmı var. Hı hı. Bir tarih boyunca irtibatta olduğumuz topluluklarda yeniden Türk insanına olan ilgi, Türkiye'ye olan ilgi var. Bir de tabii hiç bizimle irtibata geçmemiş işte Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelerden de özellikle bizim son dönemdeki uluslararası ilişkilerde Birleşmiş Milletler nezdinde ve birçok uluslararası kuruluşta Dışişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığımızın aktif bir şekilde rol alması sebebiyle Türkiye'ye olan ilgi var. Onun için de bu Türkler kimdir, nedir, kültürleri neler, nasıldır? Bu konuda da bir ilgi var. Onun için bize talepte bulunuyorlar. Hatta kamu diplomasisi ağı diye bir ağ var, GPD.net diye. Bu darbeden önce Haziran ayında o 10 tane ülke var. Orada yapılan seçim sonrası Yunus Emre Enstitüsü buranın başkanlığına getirildi. Daha önceden Kore'ydi. Hı hı. Gerekçe de şu, siz uluslararası ilişkiler anlamında çok iyisiniz ve birçok ülkede hızlıca teşkilatlanabiliyorsunuz. Onun için Yunus Emre başkanlığa getirilsin ve dünya çapında da kültürel diplomasi faaliyetleri insanlık yararına daha iyi organize edilsin. Çünkü Türkiye hakikaten birçok uluslararası faaliyeti bir ay gibi ya da birkaç hafta içerisinde duyuruyor, faaliyete başlıyor, çok güzel bir şekilde de tamamlayabiliyor. Bu birçok ülkede olmayan bir yön. Onun için bizim böyle artı değerlerimizi, kültürel artı değerlerimizi kullanmamızda yarar var. Hızlıca karar veriyoruz.
Evet.
Bu 15'inden sonra da işte biz hiç sarsılmadan adeta güç kazanarak yolumuza devam ediyoruz.
Elbette.
Yani o halde de devam ediyoruz biz.
Elbette. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü olarak başka projeleriniz de var herhalde, değil mi?
Mutlaka.
İmza atmak üzere olduğunuz ya da imzasını attığınız, evet, hayata geçirilecek yeni projeler de var. Birazcık da bunlardan söz edelim mi lütfen?
Tabii, memnuniyetle. Biz genç bir kurumuz aslında, 6 yıllık bir kurumuz ve buna rağmen yurt dışında bir taraftan sürekli merkez açılıp, ofisler açılıp, diğer taraftan da projeler yapıyoruz. Bizim yurt dışında şu anda 2015'te 800'den fazla faaliyet yapmışız 45 merkezde. Hı hı. Bunlar bazıları küçük, orta ya da büyük. Bunlar kültür sanat faaliyetleri, farklı projeler ya da dil faaliyetleri olabiliyor. Bu anlamda belki de öne çıkarmamız gereken husus, dünyanın şu anda 7 ülkede biz orta dereceli okullarda, ilkokullarda Türkçeyi seçmeli ikinci yabancı dil olarak okutuyoruz. Bosna Hersek'te 6000'den fazla öğrenci,
evet,
bu proje kapsamında derslerimize katılıyor. Fakat Gürcistan'dan tutun da işte Cezayir'e kadar birçok ülkede de, hatta Mısır'dan da talep var. Bunlara yetişmeye çalışıyoruz. Yani bunun dışında tabii oradaki halklara faydası olsun diye el sanatları kursları, farklı kültürel kurslar düzenliyoruz. Bunlara da yoğun bir ilgi var. Tabii bu başlı başına detaylı bir konu.
Evet.
Çok şey sayabiliriz.
O zaman yeni projelerinizde, ilerleyen projelerinizde yine sizi stüdyomuzda görmek, yine bunları dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Stüdyomuza geldiğiniz,
çok sağ olun,
bizlerle bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olun, var olun. Size yaz okulu kapsamındaki projede başarılar diliyoruz. Yarısını geçmişsiniz, artık sonuna doğru yaklaşıyorsunuz,
evet,
herhalde.
Evet.
Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun
efendim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan ve müzeye dönüyoruz hayatın seslerinde.
Git gez istersen dünyayı, bir baştan bir başa, binlerce duyguyu, binlerce özlemi bir solukta yaşa. Ama bil ki yine de bulamazsın kimseden sevginin böylesini. Git gör istersen dünyayı, bir baştan bir başa, bin bir maceranın hayali peşinde dolaş dur boşuna. Şunu bil ki yine de bulamazsın kimsede sevginin böylesini. Ben sevmişsem bir kere,
sevmişsem,
hem gerçekten sevmişsem,
sevmişsem,
aşk görürsün ne demek, anlarsın ne demek o zaman. Ben sevmişsem bir kere, gerçekten sevmişsem, aşk görürsün ne demek, anlarsın ne demek o zaman. Git gör istersen dünyayı, bir baştan bir başa, bin bir maceranın hayali peşinde dolaş dur boşuna. Şunu bil ki yine de bulamazsın kimsede sevginin böylesini. Sevmişsem bir kere,
sevmişsem,
hem gerçekten sevmişsem,
sevmişsem,
aşk görürsün ne demek, anlarsın ne demek o zaman. Ben sevmişsem bir kere,
sevmişsem,
hem gerçekten sevmişsem,
sevmişsem,
aşk görürsün ne demek, anlarsın ne demek o zaman. Gez istersen dünyayı, bir baştan bir başa, binlerce duyguyu, binlerce özlemi bir solukta yaşa. Ama bil ki yine de bulamazsın kimsede sevginin böylesini.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Telefon hattımızda Şile Belediye Başkanı Sayın Can Tabakoğlu var. Hemen merhaba diyoruz kendisine. Efendim merhaba, hoş geldiniz
merhaba
Hayatın
efendim,
Seslerine.
Merhaba, hoş bulduk, nasılsınız?
Teşekkür ederiz efendim, sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyorum.
Evet, uluslararası bir fuarda dinleyicilerimizle birliktesiniz. Şimdi Şile Bezi'ni dünyaya tanıtmak amacıyla belediyeniz tarafından düzenlenen Şile Bezi El Sanatları Fuarı 9 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Kaç gün sürecek, kimleri ağırlıyorsunuz oralarda, bir takım diyalogların kurulmasına öncülük etmek amacıyla yer almış, turizm açısından da çok önemli bir fuar. Lütfen düşüncelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?
Öncelikle teşekkür ediyorum. 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek, 14 Ağustos'ta nihayet bulacak olan bu organizasyonda 10 yabancı ülkeden 20 adet sanatçımız Şile Bezi gibi yaşayan etnik kültürel değerleriyle yer bulacak ve ayrıca Türkiye'nin değerli sanatçıları 42 adet sanatçı ve zanaatkar ustamız, el sanatları üstadımız yer alacak. Yaklaşık bir haftaya yakın bir süre tüm misafirlerimizle söz konusu fuar standlarımızda buluşacağız. 29. Şile Bezi El Sanatları Etkinliği Festivali, Şile'nin değil sadece İstanbul'un en kadim, en eski aktivitelerinden birine ev sahipliği yapıyoruz. Ki İstanbul'un yaşayan bir değerini dünyaya tanıtmak ve geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla. Ben şu açıdan sizin de ifadelerinizde yer bulan bir hassasiyet, yurt dışından özellikle son günlerde dünya kamuoyunda çalışılan algı polemiğine karşı Türkiye'de bir turizm ilçesi olan Şile'de hem doğal tabi kültürel değerlerimiz hem de demokratik kazanımlarımızla Türk halkının bir imajına hizmet ettiğimiz kanaatindeyim. Almanya'dan, bugün Belarus'tan, Macaristan'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan ve birçok ülkeden hakeza yine katılımcılarımız var. Böyle bir çalışmada hassasiyetlerimiz işler. Özellikle son yaşanan olaylarda ki hassasiyetlerle bir biçim içerisindeyiz.
Evet. Peki Sayın Tabakoğlu, Şile Bezi bir dönemin en önemli kumaşlarındandı. Bir dönemin vazgeçilmez giysilerindendi. Şimdi yeniden gündeme geldi. Tabii ki bu sizin orada düzenlediğiniz organizasyonla da çok ilgili. Uluslararası olması dolayısıyla da çok ilgili. Aynı zamanda turistlerin gelip gitmesi açısından, turizm açısından da bir başka önem taşıdığını programımızın başında da söylemiştim. Neler söyleyeceksiniz Şile Bezi satışlarıyla ilgili, fuarda neler var?
Şimdi Şile Bezi tabii ki Türkiye'de bir marka, dünyada bir marka. Özellikle buradan tüm dinleyicilerimize de hatırlatmak isterim. 1976'da Türkiye'nin ikinci ihracat ürünü olabilmiş bir tekstil markası Şile Bezi. Tabii günümüze doğru evrilen modernizm ve entegre tekstille beraber geleneksellik geri plana düşmüş durumda son yıllarda, ama biz bunu tersine çevirme mücadelesinde önemli adımlar attık ve şu anda tekrar ihracat yapabilir bir ürün haline getirdik Şile Bezi'ni. Şile'de üreterek Şile Bezi El Sanatları merkezimizde. Burada geleneksel metotlarla üretim tekniğini kullanarak hali hazırda denizde yıkayıp kumda kuruttuğumuz ve haşırlama dediğimiz unlu sularda kaynatarak sentetik katmadan mukavemetini arttırdığımız Şile Bezi 1940 model makineleri toplayıp inova ederek tekrar üretime geçirdiğimiz bir sistemle buluştu. Bugün Fransa'ya ihracata başladık. Hakeza İtalya'da ve muadilleriyle mukayese edildiğinde 5-6 katı fiyatla satıyoruz. 5 liraya metresini satamadığımız dönemlerden şu an 35 liralara çıkmış vaziyette. Yüze yakın yani atölyemizde Şile kadını da çalışarak ekmek yiyor. Ve yakın bir tarihte de inşallah bir Şile bezi modelleme müze merkezimizi açacağız. Çok özel bir proje. Yerel bir değeri aslında ekonomik bir değer olarak canlı tutuyoruz. Bu bizim açımızdan hem duygusal bir gün var bir Şileli olarak, hem de ekonomik bir girdiye sermaye olması itibariyle iktisadi bir yönü var. Belediyelerimizin tüm Türkiye'de olduğu gibi bu tür hassasiyetlerini başarılı bir şekilde ortaya koyması ülke çapında ve dünyadaki tarafında çok etkili olacağı kanaatinde olan bir yönü.
Evet, Sayın Can Tabakoğlu çok teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Sağ olun, var olun, yeni projelerle yine birlikte olmak dileğiyle Hayatın Sesleri'nde. Hoşça kalın efendim, kolaylıklar diliyoruz. Zihin vesaire. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. EnBeyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün korku ve beyni konuşacağız. Korku halinde beynimizde neler oluyor? Beynin reaksiyonu neler oluyor o korku esnasında?
Korku en temel yaşamsal güdülerimizden bir tanesi. Hayatta kalmamızı sağlayan işte ağrı duyusuyla beraber en önemli duyularımız olarak, duyularımızdan biri olarak niteleniyor. Şimdi neden korkarız? Korku bize mi has? Korkunun efendim farklı seviyeleri var. Hastalık boyutunda olanı var, normal boyutunda olanı var. Bunların hepsine birlikte bakıp da doğru anlamak için diğer canlılarda korkunun ne işe yaradığına bakarak başlamak lazım. Herkes biliyor mesela, özellikle şehirde işte kediler, onlara doğru yaklaştığın zaman hızla bir kaçma refleksi gösteriyorlar. Daha önce insanlardan herhangi bir işte kaba darbe yememiş bir kedi bile bir insan gördüğünde hemen tedirgin oluyor. İşte ormanda karşılaştığınız bir tavşan sizi görünce donup kalıyor. Şimdi korku basitçe beyinde özellikle amigdala dediğimiz minnacık badem şeklindeki, amigdala badem demektir zaten Latince. Badem şeklinde bir çekirdekle ilgili beynin içinde bir hücre grubu. Bu hücre grubunun işi şu: dışarıdan gelen duyu, sizin duygusal beyniniz içerisinde daha önce alışmadığınız, bilmediğiniz ve potansiyel tehlike oluşturabilecek bir şeyle eşleşiyorsa size alarm sinyali gönderir. Amigdalanın yaptığı iş budur. Ve amigdalanın gönderdiği sinyaller bazen o kadar kuvvetlidir ki aklınızı, mantığınızı, o ana kadar öğrendiğiniz her şeyi bloke ederek sizin hayatınızı kurtarmanız için bir dizi refleksi devreye sokacak kadar etkili bir sonuç çıkarır. Mesela bu deprem eğitimleri falan veriliyor insanlara, biliyorsunuz. Bir dönem biz AFAD'la da bunun üzerinde çok konuşmuştuk, çalışmıştık. İnsanlara birçok eğitim veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte deprem anında şuraya gitmeyin, asansöre koşmayın, efendim bir masanın altına saklanın gibi bir sürü şey anlatıyorsunuz. Ama diyelim işte o istenmeyen olay arada bir olabiliyor. Bir deprem başladığı zaman video çekimlerini izliyorsunuz mesela. Bu eğitimi almış insanlar deliler gibi, adeta bir kümesteki ürkmüş tavuklar gibi her tarafa koşmaya başlıyorlar. En tehlikeli yerlere doğru kaçıyorlar. Pencereden atlayanları görüyorsunuz. Şimdi bu insanlar bu eğitimi almışlardır. Rasyonel olarak biliyorlar. Fakat neden böyle davranıyorlar? Deprem anı gibi, kriz anları, diyelim bir can tehlikesi yaratan herhangi bir kaza, bu anlar beynimiz için çok önemli bir tehlike sinyali oluşturuyor. O amigdala dediğimiz alarm sistemi bundan o kadar çok etkileniyor ki, gönderdiği yoğun sinyallerle bir, mantıklı aklınızı baskılıyor. Çünkü mantık zaman alır, düşünecek vaktiniz yok, tehlike içindesiniz. Kan basıncınızı, kalbinizi, solunumunuzu doğrudan etkileyen sinyalleri vücudunuza gönderiyor. İşte adrenalin denen hormonu tavan yaptırıyor, çok salgılattırıyor. Vücudunuzu büyük bir tehlikeye karşı hazırlıyor. Ve beyninizin şuursuz olan hareket kontrol sistemlerine doğuştan kodlanmış kaçma reflekslerini ateşleyecek sinyaller gönderiyor.
Peki çocuklar, onlar korkusuz olurlar.
Öğrenmiş korku.
Ne zaman başlar onlar?
Mesela işte bu deprem konusu gene hani iyi bir örnek bunun için. Şimdi özellikle bir deprem geçirmiş, depremle ilgili çok şey dinlemiş, depremle ilgili bazı korkutucu kodlamaları çok yaşamış insanlar hafif depremlerde bile çok büyük panik gösterebiliyorlar. Ama depremle ilk defa karşılaşan bir çocuk mesela etrafına bakıyor ve anlamaya çalışıyor ne olduğunu. O kadar fazla korkmuyor çünkü neticede hafif bir sarsıntı. Hı hı. Yani baktığınızda hani öyle bir araba kazası gibi çok travmatik bir şey gözükmüyor deprem. Evet. Önceden çok fazla kodlama yapıldığında, yaşanarak bu korkular beslendiğinde mesela insanlar daha fazla paniğe kapılabiliyorlar. Şimdi ben arada bir gazete haberlerini görüyorum. İşte İstanbul'da şöyle bir deprem bekleniyor, büyük deprem geliyor, 8 olacak falan gibi. Ben bu haberlerin faydasını da çok anlayamıyorum. Çünkü tamam altyapımız yetersiz olabilir vesaire olabilir ama bu haberleri yaptıkça öyle olası üzücü bir durumda insanların paniğini çok daha fazla arttırmış oluyoruz. Ve insanların bildiklerini de aslında uygulayamaz hale getirmeye doğru onları itiyoruz. Beyindeki bu sistem bildiğinizde böyle çalışıyor çünkü.
Ama işte korkudaki farklılıkları da burada görebiliriz.
Tabii ki.
Kimini aynen çok korkutur aynen bu söylemler.
Aynen.
Kimi de
işte
korkmaz.
Hepsi yazılıma ne yüklediğinizle çok ilgili. Hı-hı. Ve doğuştan tabii getirdiğiniz biraz da duyarlılık farklılıkları var. Şimdi beyinler parmak izi gibi farklı. Her insanın yaşamına göre şekillendiğinden her birimizin bu alarm sistemleri de farklı. Şimdi diyelim yırtıcı bir hayvandan yahut işte köpekten işte yılandan korkma refleksi hepimizde var.
Evet.
Ama bazılarında fobi dediğimiz bir tepki var mesela. Fobi öyle bir şey ki işte diyelim alacakaranlıkta kalın bir ip bile görse onu yılan zannedip bağırarak kaçabilen insanlar var. Hmm. Ya da düşüp bayılabilenler var. Fobi ile korku arasında temel bir fark var, o da şu. Yılan hani genel olarak potansiyel olarak tehlike taşıyan bir hayvandır. Zehirli olabilir, ısırabilir. Her insan yılan gördüğünde onu algıladıktan sonra bir durur, bir daha temkinli hareket etmeye başlar. Farklı bir yerden geçmeye, yolunu değiştirmeye çalışır. Bu normal korku tepkisidir, herkeste vardır. Fakat yılan fobisi olan, yılana benzer herhangi bir şey gördüğünde kontrolsüz bir korku tepkisi veriyor. Bunun beyindeki sebebine baktığınızda aslında konu çok güzel anlaşılıyor. Normal fobisi olmayan bir insan görebilmek için önce gözüyle o bilgiyi alıp beynin arka bölümündeki görme merkezine göndermeli. Görme merkezi evet ben bir yılan görüyorum diye bunu değerlendirmeli. Daha sonra bu bilgiyi beynin ortasında o amigdala dediğimiz kısma yollamalı. Amigdala'ya kontrollü bir şekilde şunu demeli. Yılan var, tehlikeli olabilir, bana önlem al. Amigdala'ya gönderdiğim mesaj.
Ama bunlar çok çok kısacık.
Tabii saniyenin kesirleri evet, içinde ama ben yavaş anlatıyorum. Çok hızlı oluyor bunlar. Amigdala da kontrollü bir şekilde vücudun hafif gerilmesi efendim falan gibi önlemleri devreye sokuyor. Fakat erken dönemlerde diyelim travmatik işte bu fobi oluşturan hı-hı olaylar genellikle travmatik olaylardır. Şöyle bir devre oluşuyor beyinde. Daha sizin görme bilginiz onu değerlendirecek olan şuurlu beyin bölgesine varmadan ara istasyonlardan bir tanesi yılana benzer herhangi bir şey, resim, hatta bazen yılan sözcüğü bile gördüğünde amigdalayı doğrudan uyarabiliyor. Böyle bir kısa yol bağlantısı oluşuyor öyle diyelim beyinde. Bu kısa yoldan dolayı bilinçli kontrol tamamen ortadan kalktığı için amigdala var gücüyle devreye giriyor. Herhangi bir kontrol, bir süzgeç yok orada. Hı hı. Ve dolayısıyla ismini de duysa, kendisini de görse aşırı bir korku tepkisi üretiyor. Bunun terapisinde ne yapılıyor? İnsanlar önce fikre, sonra resme, sonra işte o canlının neyse ölüsüne, efendim akvaryumdaki haline derken canlısına dokundurularak aşama aşama bu devre iyileştirilmeye çalışıyor.
Korkunun üzerine gitmek mi?
Tabii ama bu kontrollü bir terapi mesela davranışsal terapi bu.
Örneğin işte korkarız, korku filmi seyrederiz. Korkarız ama o filmi seyretmeye devam ederiz.
Aynen. Mesela bir süre izlerseniz artık onlardan korkmamaya başlarsınız. Hı-hı. Ve korku filmi örneği bu arada güzel oldu. Onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Çünkü esas bizim sistemi en iyi anlatan şeylerden bir tanesi odur. Ne kadar üzerine giderseniz o korkunun, beyin o kadar onun korkulacak bir şey olmadığını da anlamaya başlıyor. Mesela fobilerin tedavisinde bu özelliğimiz kullanılıyor. Hmm. Beynin bağlantıları da plastik olduğundan değişebiliyor zamanla. Plastik derken değişebilirliği kastediyorum. Dönüşebiliyor ve artık normal, kontrollü bir tepki üreten devrelere sahip olabiliyoruz. Korku filmi dediniz biraz önce. Sinir bilimcileri, psikologları genellikle çok eğlendiren bir örnektir bu. Para verir, bilet alırsınız, sinemaya gidersiniz. Oradaki her şeyin oyun olduğunu, onların aktör olduğunu bilirsiniz. Tamamen bilişsel olarak bakın her şeyi bilirsiniz. Girdiğiniz sinema salonunun güvenli olduğunu, onun konunun sizinle hiçbir ilgisi olmadığını farkındasınızdır. Oturursunuz orada birisi birisine diyelim işte bıçakla bir şey yaparken aynı sizi oluyormuş gibi bir böyle şey yaşarsınız. Panik korku yaşarsınız. O gerilimli anlarda aktörlerle ki onların rol yaptığını bilmenize rağmen aynı korkuyu yaşarsınız. Aslında paranızla satın aldığınız psikozdur korku filmi.
Siz psikoz ama gerekli midir?
Bir eğlence biçimidir bu. Hmm. Fakat insana çok şey anlatıyor. Mantığınız ne bilirse bilsin, duygusal zihninizi kandırmak çok kolay. Çünkü duygusal zihniniz milyonlarca yıldır diğer canlılarda olduğu gibi aynı kodlarla çalışıyor. Orada bir tehlike varsa ona karşı sinyal üretmekle sorumlu. Korku filmleri bu yüzden para kazanıyor. Komedi filmleri de hakeza. Yani filmler aslında bunun üzerine çalışıyor. Duygusal sistemimize hitap ediyorlar. Ve o kadar kuvvetliler ki, yani çoğu korku filminden sonra insanların işte tedavi almaya falan kalktığını görüyorsunuz, özellikle hassas kişilerin. Bir dönem işte 1970'lerde çevrilen Exorcist şeytan filmi, İlk Avustralya'da oynatıldığında ciddi klinikler insanlarla dolmuştu mesela, ki o dönem böyle filmler çok fazla yoktu, bir de yeniydi. Şimdi bunlar bize hepsi o korku dediğimiz şeyin ne kadar yaşamsal ve temel olduğunu gösteriyor. Korku aynı zamanda hem hayatta kalmamızı destekleyen çok önemli bir şey olmakla beraber, işte günlük hayatımızda insana has bir versiyonu da var. Her şeyden korkmaya başlayabiliyoruz. Şimdi insanın ölüm diye bir anksiyetesi var, bir gerginlik kaynağı var. Öleceğini bilen tek canlıyız. Ölümün orada bir yerde bizi beklediğini biliyoruz. Belki yarın, belki yarından da yakın bir yerde gelecek. Ve bu bizde aslında sürekli arka planda bir gerginlik, bir korku yaratıyor. Şimdi bu korku
da... Peki unutulamaz mı bu korku?
Allah'tan unutuyoruz. Ama bazılarında takıntı haline geliyor bu mesele. Ve sürekli olarak işte ölüm korkusu dediğimiz o kronik ölüm korkusu, böyle bir devre bozukluğundan kaynaklanıyor beyinde. Devamlı, diyelim... Ailede çok konuşulmuş olabilir, erken yaşta bir yakın kaybedilmiş olabilir, travmatik bir olaya şahit olmuş olabilir. Sürekli olarak akılda bu şey dönmeye başlayınca, normal insanların günlük hayatta alabildiği küçük riskler, efendim işte koşarak otobüse yetişmek gibi, hani yaralanma ya da ölüm riskinizin az da olsa bulunduğu şeyler, bu insanlar için çok korkutucu deneyimlere dönüşmeye başlar.
Ve bunlar depolanıyor tabii herhalde ki, bir tabii yerde ki, değil mi? Zaman zaman sürekli, ortaya çıkmak üzere.
Aynen, insanın en önemli işinin ölmemek olduğuna dair bir devre oluşuyor. Şimdi bu işte yaşamsal, yaşamda kalmayı sağlayan bir korkunun patolojik hale dönüşme hali. Bunun gibi çok fazla örnek var. Duygulanımlar özellikle doğal yaşamdan bizim gibi kopmuş şehirli yaşamdaki insanları aslında çoğu zaman olumsuz yönde etkileyebiliyor. Çünkü yaklaşık işte 2,5 milyon yıldır insan tabiatta geziyor, böyle bir canlı. Ama son işte birkaç yüzyıldır şehir dediğimiz yapay bir sistemin içerisinde kendi yarattığı kurallar ve düzenler içerisinde yaşıyor. O karmaşık tabiatla başa çıkmak için kurgulanmış zihni bu son derece basit ve makinevari kurgulanmış sistem içinde çok sorun yaşıyor. Çünkü o çözmesi gereken sorunların hiçbiri yokken yepyeni ve hiç bilmediği sorunlarla karşı karşıya. İşte efendim tabiatta hiçbir zaman saatle işleyen bir mesai düzeni yokken bugün ona uymanız bekleniyor. Biliyorsunuz her gün aslında size bıraksalar farklı saatte uyanırsınız. Farklı saatte yersiniz. Ama şimdi her şeyimiz saatle ve bu bedeni strese sokuyor. Bunların hepsi duygusal zihnimizi zorluyor. Ve özellikle korku bugünkü toplumda çok fazla. Medyanın korku üzerinden toplumun zihin kontrolü yapması dünyada çok yaygın bir şey mesela. Bir haber çıkıyor, falancalar bizi işgal edecek, işte katil arılar ülkeye basacak, şu hastalık milyonlarca insanı öldürecek dediğiniz zaman marketlerde alışverişler patlıyor, insanlar aşılar almaya koşuyorlar, silahlanıyorlar vesaire vesaire.
Ya da yaşadığınız toplumsal travmalar.
Aynen. Mesela bu son zamanlarda da özellikle. Ya bunların tamamı kapalı bir çevrede ve sınırlı çarelerle yaşamamızdan kaynaklanıyor. Bizim korkularımızı çok kolay kullanılabilir bir metaya dönüştürüyor aslında. Bundan kaçınmanın yolu böyle altın bir formülü yok. Ama benim bulduğum yöntem, ben fişimi çektim uzunca bir süredir. Böyle çok fazla basın takip etmem. Efendim, kendi işimle daha fazla uğraşırım. Ve kendi mikro çevremle daha mutlu olabileceğimi keşfettiğim günden beri gerçekten tanıdığım insanlarla, gerçek sosyal çevremde ve gerçekten faydamın olabileceği alanlarda faaliyet göstermeye çalışarak çok rahatladığımı fark ettim. Herkese de bunu tavsiye ederim. Çünkü zihnimiz haberlerde, sosyal medyada, o dijital dünyada karşımıza konan o büyük küreyle baş edebilecek kapasiteye sahip değil. Biz 100-150 kişilik bir grup içerisinde en iyi fonksiyon gösterebilecek bir beyne sahibiz. Ama bugün dünyanın ta bilmem neresindeki bir askeri hareketlilik bizi strese sokabiliyor. Ve zihnimizi çok yoran şeyler bunlar. Hele ki günlük siyaseti takip ediyorsanız, Ben söyleyeyim, yüksek strese bağlı her türlü hastalığı ileride bekleyebilirsiniz. Çünkü siyaset, işte güncel politika, işte ekonomi olayları her gün stres kaynağı. Bunlar vücudunuza hormonal dengesizlikler olarak yansıyor. Her bir başlığı gördüğünüzde internette bir böyle bir tık stres hormonu salgılıyorsunuz. Bunlar birike zaman içerisinde vücudumuzda bir sürü soruna da sebep oluyor açıkçası.
Korkuları kontrol altına alamazsak onlar bizi kontrol altına alıyorlar.
Doğru, evet, aynen öyle. Peki, ve doğru yaşamdır bunun da şey, yani doğru yaşamanın yolunu bilmek.
Başa çıkmanın yöntemleri var mıdır?
Var. Psikolojide ve psikiyatride özellikle aşırı korkulara, takıntılara vesaire karşı zaten birçok yöntem var. Sorun herkese uygulanacak tek bir standart yöntemin ya da tek bir işte ilacın bulunmaması. Dedim ya, beyinler parmak izi gibi, zihinler benzersiz. O yüzden herkese ayrı ayrı yaklaşıp bir şekilde ayrı bir çözüm üretmek gerekiyor. Fakat günümüzün kalabalık dünyasında bu çok olası olmadığı için istatistiksel olarak en çok işe yarayan çözümleri genellikle biz çözüm olarak sunuyoruz. Herkes de çalışmayabiliyor. Fakat standart psikoterapi teknikleri, bazı ilaçlar özellikle belirtileri baskılamak konusunda tabii ki etkili olabiliyor. Ama benim reklamını yaptığım düşünce şu, herkese aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Beyin ve zihin özellikle söz konusuysa, çok ağır bir patolojiniz, bozukluğunuz yoksa ya da etrafınızdaki insanda hani hastanelik edecek kadar ağır bir durum yoksa aslında herkes kendi kendisinin doktoru olabilir. Çünkü aşırı korkular başta olmak üzere, gerginlikler, depresyonlar, bunların büyük bir çoğunluğu yaşam tarzımızın yanlışlığından kaynaklanıyor. Bir ipucu vereyim. Diyetinizi değiştirdiğiniz anda ruh durumunuz değişiyor. 5 gün içerisinde. Çünkü çoğu zaman bu endüstriyel gıdaları tüketmek insanlarda depresyona sebep oluyor. Metabolik stres diye bir şey var. Sürekli aynı gıdaları, özellikle besin değeri açısından zayıf gıdalarla beslenmeye devam ederseniz vücudunuz strese giriyor. Çünkü normal ayarlarımızda böyle bir şey yok. Biz çeşitli ve bol beslenmek için ayarlanmışız. Ama devamlı paketli ürünler yiyenlerde bu var. Sadece mesela işte o probiyotik yoğurtları falan yemeye başlayan, işte yoğurt tüketimi arttıran insanlar, turşu falan yemeye başlayanların bir anda kendilerini daha iyi hissettiklerini görüyoruz. Neden? Bağırsaklarındaki bakterilerin çeşitliliği arttığı zaman o bakterilerin metabolizmaya yaptığı katkı doğrudan beyne etki yapıyor. Ve beyindeki işleyişin düzenli hale gelmesine sebep oluyor. Bu kadar basit formül aslında yüzlerce yıldır biliniyor da bugün tıpta tekrar moda oldu. Tekrar bu konuda yayınlar çok fazla çıkmaya başladı. Beslenmemizi, çevremizi, hayat tarzımızı biraz değiştirdiğimizde bu sorunların büyük bir kısmından kurtulabiliyoruz.
Peki zamanında yaşanılan korkular beyinde bir yerde depolanıyor dedik.
Aynen öyle.
Onların yıllar sonra ya da ne kadar süre sonra tekrar ortaya çıkması mümkün?
Herkes de değişir. Tetikleyici unsurlara bağlı olarak değişiyor ve bunlar biraz böyle hani uykudaki hücreler gibi düşünelim. Hani var ya böyle terörist organizasyonlar uykuda bekler de zamanı gelince ortaya çıkar. Bir efendim sosyal ortamdaki bir zayıflık, ağır bir travma, üzüntü, yalnızlık vesaire gibi durumlarda bunlar tekrar ortaya çıkabiliyorlar. Bazı yeni teknikler var, nispeten yeni teknikler. İşte bir tanesi EMDR olarak kısaltılan bir teknik, çok ilginçtir. Psikoterapistler falan kullanıyorlar, psikiyatristler. Göz hareketlerini kullanarak bu korku yaratan, endişe yaratan travmatik anıları kısmen etkisizleştirebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. Göz hareketleri de uykuda yaptığımız göz hareketleri taklit edilerek keşfedilmiş bir şey. Orada bir yerde fiziksel olarak ulaşamadığımız bir beyin devresinde bunlar kayıtlı. Önemli olan onları işte bu terapilerde yüzeye çıkartıp etkilerini azaltacak bazı prosedürler uygulamak. Tedavisi de böyle yapılıyor. Ama bunun varlığından haberdar değilseniz en belirgin işte panik atak rahatsızlığıdır. O kadar yaygın ki durup dururken öleceğiniz hissine kapılır ve hakikaten ölecekmiş gibi bir reaksiyonlar dizisi geçirirsiniz. Halbuki ölmezsiniz o durumda. Öldürücü bir hiçbir şey yoktur. Tek olan şey beyninizin sürekli kötü düşünceleri arka arkaya sıralayarak vücudunuza yanlış kırmızı alarm göndermesi durumu. Bunu da işte genellikle bir uzman desteğiyle ya da bazen bir çok sevdiğiniz bir büyüğün bir cümlesiyle ortadan kaldırabiliyorsunuz. O da şanslıysanız eğer.
Evet.
Eskiden biliyorsunuz ihtiyarlar böyle bir fonksiyon görürlermiş. Böyle heyecanlı gençleri falan götürdüklerinde onlara iki kelam ederlermiş. Onlar birden değişiverirlermiş, sakinleşiverirlermiş ama şimdi o etki çok fazla kalmadı maalesef.
Evet, o zaman diyetten başlasınlar.
Aynen öyle. Biraz ortamı ve yediklerini değiştirsinler. Doğal beslenme her şeyin başlangıcı.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sinan Canan. Yine çok keyifli bir sohbetti. Haftaya kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. ENBE'in Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteydik yine. Bu hafta için de teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gardiya 28, Bilecik 25, Yamama 25.
Kullanılan boya, ısıya dayalı kurulacağım.